Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremye peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremye bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremye peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremye peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremye peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremye peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremye dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremye peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremye hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremya halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremya kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler, 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler. 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler, 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya kitabının 22 ve 23. bölümlerine bakacağız, çalışacağız. Bir önceki programımızda 22. bölümün bazı ayetlerine bakmıştık. Bu bölümde, yani Yeremya 22. bölümde Yehoyakim'in yargısı veriliyor. Tanrı sözünde verilen en sert yargıyı içerir. Tanrı'nın kabile verdiği yargıdan ya da İsa'nın Yahuda hakkında bildirdiği yargıdan daha serttir. Korkutucudur ve aynı zamanda Tanrı sözündeki en dikkat çekici peygamberliklerden biridir. Şimdi Kral Sidkiya itaat etmedi. Tanrı'ya sırtını döndü. Kendisi zayıf bir kraldı ve Yahuda kralları içerisinde en berbatı olanıydı, en kötüsüydü. Tanrı'ya hiçbir zaman dönmedi. Belli ki o şöyle düşündü: Yehoyakin de benim kadar kötü olduğu halde Tanrı Nebukadnezar'ın şehri Yehoyakin zamanında yok etmesine izin vermedi. Neden şimdi böyle bir şey yapsın? İşte bu yüzden 22. bölüm Tanrı'nın verdiği en ağır yargıyı içeriyor. Yehoyakin hakkındaki yargıya bakmadan önce babası Yehoyakim hakkında yargı vardır. O da kötü bir yöneticiydi ama onun krallığında, onun hükümranlığı sırasında refah vardı. Zenginler daha zengin oluyorlar, fakirler daha fakirleşiyor, ayak altında eziliyorlardı. Tanrı sözünün fakirler hakkında söyleyecek çok şey olması ilginçtir değerli dinleyicilerimiz. Tanrı hem eski hem de yeni antlaşmada, yani Tanrı kendi sözünde onlara o kadar çok ilgi göstermektedir ki bütün bunları görmezlikten gelemeyiz. Sarayını haksızlıkla, yukarı odalarını adaletsizlikle yapan, komşusunu parasız çalıştıran, ücretini ödemeyen adamın vay haline. Kendim için yukarı odaları havadar, geniş bir saray yapacağım diyenin vay başına. Sarayına büyük pencereler açar, sedir ağacıyla kaplar, kırmızıya boyar. Bol bol sedir ağacı kullandın diye kral mı oldun sanırsın? Baban doyasıya yiyip içti ama iyi ve doğru olanı yaptı. Onun için de işleri iyi gitti diyor. Yeremye 22. bölüm 13-15. ayetlerde. İnsanlar yanlış yöntemlerle zengin oluyorlardı. Az önce dediğim gibi fakirler ise daha çok fakirleşiyordu. Yeremye iyi kral Yoşua'dan söz ediyordu burada baban demekle. Ve onun hakkında şunları söylemişti. Ezilenin, yoksulun davasını savundu. Onun için de işleri iyi gitti. Beni tanımak bu değil midir diyor Rab. Seninse gözlerin de yüreğinde yalnız kazanca, suçsuz kanı dökmeye, baskı zorbalık yapmaya yönelik. Yeremye 22-16-17. ayetler. Kral Yoşua fakirin ve yoksulun davasını savunmuştu. Ama Yehoyakim'in zamanında zenginler yanlış yöntemlerle zenginleşiyor, fakirler de daha çok fakirleşiyordu. Tanrı'nın bu konuda söyleyecek çok şey vardır dostum. Yeremya, zenginlerin başkalarının emeği aracılığıyla kendilerine zenginlik yığdıklarını, fakirlere ezdiklerine dikkat çekmişti. Gurur ve kibirlerinde kendilerine saraylar binetmişler ve sanki Tanrı onların bu zenginlikleri ne kötülüklerle elde ettiklerini unutmuş gibi yaşamışlardı. İncil'de şöyle okuyoruz. Dinleyin. Şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Bunların pası size karşı tanıklık edecek. Dostum, Tanrı'nın zenginleri suçladığı iki şey vardır. Parayı kazanma yolları ve parayı harcama yolları ya da parayı kullanma yolları. Zengin insanlar için her şeyin nasıl eğri olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Benden çok daha zengin insanlardan çok daha fazla vergi veriyorum. Vermem gereken vergilere bakılırsa sanki ben daha zenginmişim gibi gözüküyor. Vergi kanunları zenginleri korumak üzere düzenlenmiştir sanki. Siyasetçiler her şeyi zenginlerin kendi politik kampanyalarına destek vermiş kişilerin yararına düzenlerler. Bu özellikle Batı dünyasında böyledir değerli dostum. Zenginlerin desteklediği budur. Çoğu Rabbin işine vermezler. Tanrı sözü yayılsın diye destek olmazlar. Tanrı bunun farkındadır. Zenginler fakirleri daha da fakirleştirme pahasına zenginleştiklerinde bunun farkındadır. Ve kendilerine saraylar inşa ederek zenginliklerini kendileri için harcarlarken bunun farkındadır. Doğrusunu isterseniz bu kadar çok sayıda insan fakirlik içerisinde yaşarken bir villada yaşamanın günah olduğuna inanıyorum. Bence bir Mesih imanlısı böyle bir şey yapmamalı. Daha zengin Hristiyanların yardımına ihtiyacı olan birçok Hristiyan var. Hristiyan organizasyonlarının da böylesine lüks yerleri olması da gerekmiyor. Bunun anlamı Rabbin bize verdiklerinin mümkün kıldığı bazı rahatlıkların tadını çıkartmamamız demek değildir. Ama eğer size zenginlik verdiyse, sizi o zenginliği kendi yüceliği için kullanma konusunda sorumlu tutacaktır. Fakirin ve yoksulun davasını savundu. İşte beni tanımak budur diyor. Tanrı Yeşua beni tanıyordu ve beni izleyip de fakir ve yoksullarla ilgilenmemenin mümkün olmadığını biliyordu diyor. Tanrı kendisinin bu insanlarla ilgilendiğini söylüyor. Müjdeyle erişilmesi en zor olan iki grup hangileridir biliyor musunuz? En zengin insanlar ve en fakir insanlar. Tanrı bunu eşit bir hale getirmemizi istiyor çünkü Tanrı onların da müjdeyi duyup kurtulmalarını istiyor. En yukarılarda olan o zenginlerin en aşağıda olan o insanlara yardım etmelerini istiyor. Ve her iki gruba da Tanrı sözüyle erişilmesini istiyor. Bugün dünyanın gerçek anlamda en temel sosyal sorunu ırk ya da sınıf çatışması değildir. Zengin ve fakir sorunudur dostum. Çok zengin insanlarla çok fakir insanlar arasında çatışma olmasaydı, komünizm diye bir şey de ortaya çıkmayacaktı. Şimdi Konyahu adlı bir adamın çok korkunç ve sert yargısını görüyoruz. Varlığım hakkı için derim ki diyor Rab. Ey Yahuda kralı, Yahuakim oğlu, Yahuakin. Sağ elimdeki mühür yüzüğü olsam bile çıkarıp atardım seni. Seni can düşmanlarının, korktuğun kişilerin, Babil kralı Nebukadnezar'la kildenlerin eline teslim edeceğim. Konya aynı zamanda Konyahu denilen Yahuakin'dir. Tanrı neden ona Konya demektedir? Çünkü Kon Yahuda'ki ya da Yahve'den gelmektedir. Tanrı beni bu adamla özdeşleştirmeyin diyor. Ve sözlerine parmağımdaki yüzük bile olsaydı onu atardım diyor. Bu mu Yahuakin? Bu hor görülmüş kırık çömlek. Kimsenin istemediği kap. Neden kendisi de çocukları da bilmedikleri bir ülkeye atıldılar? Ülke, ey ülke, Rabbin sözünü dinle ey ülke. Rab diyor ki, bu adamı çocuksuz, ömrünce başarısız biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak. Soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturmayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Yeremye 22-28-30. Ayetler arası. Tanrı bütün yeryüzünün tanıkları olmasını istiyor. Konya'nın soyundan gelen kimse Davut'un tahtına oturmayacak ve artık Yahuda'da krallık etmeyecekti. Bu Yusuf'un İsa'nın babası olamayacağının nedenlerinden biridir. Yusuf Konyahu'nun soyundan geliyordu. Ve Tanrı o soydan gelen kimsenin Davut'un tahtına oturmayacağını söylüyor. Bunun anlamı Davut'un tahtının bundan sonra boş mu kalacağıydı? Bir başka peygamberliği dinleyin. Rab şöyle diyor. Davut'un soyundan gelen adamlar sürekli İsrail'in tahtı üzerinde oturacaklar. Yeremye 33:17'de diyor. Davut'un tahtı üzerinde birisi olacaktır ama Konyahu'nun soyundan birisi olmayacaktır. Yeremye 36:30'da şunları okuyoruz. Bu yüzden Rab Yahuda kralı Yahuakim için şöyle diyor. Davut'un tahtında oturan kimsesi olmayacak. Ölü bedeni gündüzün sıcağı, gece ayaza bırakılacak. Yahuakim'in Konyahu'nun babası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tanrı o soyu kesmiştir. Şimdi dikkat edilecek şey İsa Mesih'in iki tane soy ağacının kayıtlı oluşudur. Bunun bir nedeni vardır. Matta 1. bölümde kayıtlı olan Yusuf'a götürür. Davut'tan gelir, Süleyman'ı ve Konyahu'yu geçer ve Yusuf'a gelir. Yusuf'un soyu İsa'ya taht için yasal hak verir. Ama Yusuf İsa'nın babası değildi. İsa o soydan gelmiyordu. İkinci soy ağacı İncil'den Luka'da yer almaktadır. Bu Meryem'in soy ağacıdır ve Süleyman'dan değil Davut'un bir başka oğlundan Natan'dan gelmektedir. Bu soy üzerinde hiçbir lanet ve hiçbir yargı yoktur. Rab İsa Mesih Bakire'den doğmuştu ve Meryem'in soyundan gelmişti. Davut'un tahtı için kan hakkını buradan almıştı. Bu benim için bu dünyada gerçekleşen en dikkat çekici şeylerden biridir. Tanrı bu yüzden yeryüzünü dinlemeye çağırıyor. Ey yeryüzü, yeryüzü, yeryüzü. Tanrı'nın sözünü dinletiyor. Yeryüzünün kendisinin bunu böyle düzenlenmiş olduğunu görmesini istiyor. Tanrı'nın amaçları çarpıtılamaz. istediğinin üzerine yargı getirebilir ve buna karşın gelmekte olan Mesih'in Kral Davut'un soyundan olacağı şeklindeki vaadini de yerine getirebilir. Her bulutun etrafında gümüş rengi bir çizgi vardır. Şarkı böyle der. Ve 22. bölümün karanlık bulutlarının da gümüş rengi çizgileri vardır. Hiçbir zaman peygamberlerin tünelin sonundaki ışığı göremeyecekleri kadar karanlık olmamıştı. Kutsal kitaptaki en sert yargı olan Konyahu hakkındaki yargıyı içeren 22. bölümden sonra güneş bulutların arasından çıkar. Ancak güneşi görmeden önce daha iki ayetimiz var. 23. bölümün 1. ayeti şöyle diyor. Otlağımın koyunlarını yok edip dağıtan çobanların vay başına diyor Rab. Buradaki çobanlar vaizler değildir. Daha sonra dinsel yöneticilerden söz edecektir. Burada çobanlar krallardan, siyasetçilerden, yönetimde olan insanlardan, diyarın yasalarından sorumlu olan kişilerden söz etmektedir. Tanrı vay onların haline demektedir. İkinci ayette, halkımı güden çobanlar için İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor. Sürümü dağıtıp sürdünüz, onlarla ilgilenmediniz. Şimdi ben sizinle ilgileneceğim. Yaptığınız kötülük yüzünden sizi cezalandıracağım. Rab böyle diyor. Tanrı onları yargılayacağını söylemişti ve de yargılamıştır. Karanlık bir gecede parlak bir ışık. Şimdi güneş parlıyor. Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim. Orada verimli olup çoğalacaklar. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Yeremya 23, 3 ve 4. ayetler. Tanrı, duruma el koymayı planladığım zaman geliyor ve ben bunu yaptığımda fakirlerin davası görülecektir diyor. Bu sözler özellikle şu anki çağ bittikten ve inanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra Yahudilerin ülkelerine dönmelerinden söz etmektedir. O zaman bir zaman reddettikleri kral onlara sadık çobanlar verecek. Şu anda dünyada olanlardan tamamıyla farklı bir hükümet türü olacak. 5. ayet, işte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Davut'un soyundan bir kral gelmektedir ve kral, Konya ve soyundan gelen herkes Davut'un soyundan geldikleri halde reddedilecek ve kesilip atılacaktır. Ancak hiç kimse Tanrı'nın amacını yok edemez. Bunu yapabileceklerini düşünseler bile, Tanrı ne yapacağını bilir. İncil'den bir başka soydan, Davut'un bir başka oğlu olan Natan'ın soyundan Mesih'i, kralı İsa'yı doğuran Nasra'dan Meryem adlı bir köylü kız çıkmıştır. İsa kendini dünyaya sunduğunda işte Tanrı'nın krallığı yakındır demiştir. Kralsız bir krallık olamayacağından aslında halka kralınız burada diyordu. Halk kralı reddetti ama son söz onundu. Bir gün kralın geri gelip o krallığı kuracağını söylemişti. Yeremye 23. 6. ayette şöyle diyor. Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içerisinde yaşayacak. O Rab doğruluğumuzdur adıyla anılacak. Politik platformda hiç böyle bir madde gördünüz mü? Ben hiçbir adayın kendisinin doğru olduğunu iddia ettiğini ve hükümet için Tanrı'nın planını ve programını izleyeceğini söylediğini duymadım. Politikacıların bundan başka güneşin altındaki başka her şeyi vaat ettiklerini işittim. Dünyanın her yerinde. Böyle bir şey iddia etmeye cesaret edemezler ama doğruluk Rab İsa Mesih hüküm sürdüğünde onun krallığını niteleyen özellik olacaktır. Yeremye 23, 7 ve 8. ayetlerde şöyle okuyoruz. Artık insanların İsrail halkını Mısır'dan çıkaran Rabbin varlığı hakkı için demeyecekleri günler geliyor diyor Rab. Bunun yerine İsrail soyunu kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren Rabbin varlığı hakkı için diyecekler. Böylece kendi topraklarında yaşayacaklar. Bu Tanrı sözündeki en dikkat çekici peygamberliklerden biridir. Günümüzde kutlanan en eski dinsel bayram Yahudilerin Fısıh Bayramı'dır. Bir Yahudi ister reformcu ister ortodoks olsun fısıhı hatırlar. Çünkü bu Yahudilerin Mısır'dan mucizevi bir şekilde kurtarılmasının kutlamasıdır. Şimdi Tanrı onları kendi diyarlarına döndürdüğümde Mısır'dan kurtarılmayı unutacakları ve gerçekleştirmeyi planladığım bu yeni kurtarılmayı hatırlayacakları gün geliyor diyor. Bu muhteşem bir şey olacak. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bitmediği kesindir dostum. Yeremye 23, 16-17. Ayetlerde de şöyle okuyoruz. Her şeye egemen Rab diyor ki, size peygamberlik eden peygamberlerin dediklerine kulak asmayın. Onlar sizi aldatıyor. Rabbin ağzından çıkanları değil, kendi hayal ettikleri görümleri anlatıyorlar. Beni küçümseyenlere sürekli Rab diyor ki, size esenlik olacak diyorlar. Yüreklerinin inatçılığı doğrultusunda davrananlara başınıza felaket gelmeyecek diyorlar. Sahte peygamberler değerli dinleyicilerimiz, barışa, esenliğe ilişkin peygamberlik etmekte ısrar ettiler. Tanrı onları yalanlıyor. Bugün dünya barışını kendilerinin getireceklerinden söz eden hayalciler vardır ve hepsi de aynı çizgide konuşmaktadır. Tanrı, bunu yapmayacaksınız, bunu yapamazsınız demektedir. Tanrı yaşaya peygamber aracılığıyla kötüler içerisinde yaşayana barış huzur yoktur demiştir. Sorun halkın barışı istememesi değil. Sorun insan yüreğinin çok kötü olmasıdır dostum. Gerçekten ne kadar kötü olduğumuzun farkında değiliz. Günümüzde yönetimi ellerinde tutan kötü insanlar bu dünyaya barışı getiremezler. Eğer yapabilselerdi bu Tanrı sözüne aykırı olurdu. Kötüler için barış, huzur yoktur diyor Tanrı'nın sözü. Tanrı şimdi dinsel yöneticilere dönüyor 21. ayette. Bu peygamberleri ben göndermedim diyor. Ama çabucak ortaya çıktılar. Onlara hiç seslenmedim, yine de peygamberlik ettiler. Şimdi politik yöneticilere güvenemeyeceğinizi zaten söylemişti. Onlar barışı getiremezler. Fakirleri görmezlikten gelirler. Tanrı şimdi o zamanlarda diyarı dolduran o peygamberler kalabalığını kendisinin göndermediğini söylüyor. Tanrı hem politik yöneticileri ve hem de dinsel yöneticileri reddetmişti. Günümüzde Tanrı'nın dünyaya aynı şeyi söyleyeceğine inanıyorum. Günümüzde Tanrı'yı kim arıyor? Dünyanın dinsel liderleri dinle ilgileniyorlar. Boğazlarına kadar din içindeler ve çok dindarlar ama kaç tanesi diri ve gerçek Tanrı'yı arıyor, diri ve gerçek Tanrı'nın ilkelerinde yürüyor. Sevgi, doğruluk, barış ilkelerinde yürüyor. İşte diyor, bunun için sözlerimi birbirlerinden çalan peygamberlere karşıyım. Rab böyle diyor, Yeremye 23, ayet 30. Çağdaş liberal Tanrı bilimciler, Tanrı sözüne bakıp, onun gerçekten Tanrı sözü olmadığını söylüyorlar. Böylece onu insanların kalplerinden çalıyorlar. İnanlıların imanlarını yok eden o Tanrı'ya inanmayan üniversite profesörlerinden ya da vaizlerden biri olsaydım çok korkardım. Tanrı bunun hakkında günün birinde bir şeyler yapacağını söylemektedir. Tanrı'nın değerli dinleyicilerimiz acelesi yoktur. Tanrı'nın kötü bir işi yargılamasının hemen gerçekleşmediğinden ötürü sakın aldanmayın. Kötülük yapmak insanoğlunun yüreğindedir. Hiçbir şey olmayacağını düşünürler. Tanrı önünde sonsuzluk var ve bu şovu yöneten hala benim dinsel liderleri yargılayacağım gün gelecek diyor. 24. bölüm bir tür ek bölümdür. Konyahu'nun sürgüne götürülmesinden sonra verilen bir görümü anlatmaktadır. Bu yüzden Sidkiya'nın hükümranlığının ilk kısmında verilmiştir. Bir görümde Yeremye'ye iki sepet incir gösterildi. İncir ağacı Yahuda'nın iyi bilinen sembolüydü. Bir sepette iyi incirler, diğerinde de kötü incirler vardı. Bunlar Yahuda'daki iki sınıf insanı simgeliyordu. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, buradan Kildan ülkesine sürgüne gönderdiğim Yahuda sürgünlerini bu iyi incirler gibi iyi sayacağım. İyilik bulmaları için onları gözetecek, bu ülkeye geri getireceğim. Onları bina edeceğim, yıkmayacağım. Onları dikeceğim, kökünden sökmeyeceğim. Yeremiya 24, 5 ve 6. ayetler. Tanrı'nın onları sürgüne, kendi iyilikleri için gönderdiğine dikkat edin. Onları koruyacağını ve sonunda onları, sağ kalanları ülkelerine geri getireceğini vaat ediyor. Ve ülkelerine döndürülüşlerinin Ezra ve Nehemya'nın yönetiminde ülkelerine dönüşleri olmadığı ayetin sonundaki onları sökmeyeceğimden açıkça bellidir. Ezra ve Nehemya yönetiminde dönenlerin söküldüklerini biliyoruz. Burada söz edilen durum, bütün yürekleriyle Tanrı'ya dönecekleri milenyumda, yani bin yıllık egemenlik döneminde geri getirilişleriyle ilgilidir. Kötü incirler Sidgiya ve Yeruşalim'de kalıp sonunda Tanrı'nın sözüne meydan okuyarak Mısır'a gidenleri temsil etmektedir. Onları bütün ülkelerin gözünde iğrenç, korkunç bir duruma düşüreceğim. Onları sürdüğüm her yerde ayıplanacak, ibret olacak, alaya alınacak, lanetlenecekler. Yeremiya 24 ayet 9. Değerli dostum, tarih Yeremiya'nın halkına sadakatle verdiği bu peygamberliğin aynen yerine geldiğini göstermektedir.